Ayrım 27, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 279. Adamlardan biri salyaların aktığı ağız benzeri şeyi açtı ve yanına çömeldi. ''Yardım edebilir miyim?'' dedi kibarca. ''Yardım mı?'' Yakup gözlerini kırpıp etrafına baktı. İşin aslı kimsenin onu kuşattığı falan yoktu. Aksine ona merakla bakıyor ve aralarındaki mesafeyi de koruyorlardı. Kapıdaki sakallı adam tekrar güldü. ''Annesi ilk gören hep böyle olur zaten.'' diye gürledi. Tehditkar değil de dostça ve alaycı bir ifadesi vardı. Yüzü olmayan adamın göğsünden hala garip pırıltılar yükseliyordu. Ama Yakup bunun onun gülüşü olduğunu artık idrak edebilmişti. Ağzı ve muhtemelen de dili olmayan bir adamın gülüşü. Yakup'un kafasının içindeki çan çalmayı kesti. ''Neredeyim ben?'' diye sordu ayağa kalkmaya çalışırken. Yüreği ağzına gelmişti ve hala deli gibi çarpmaya da devam ediyordu. İki adam şaşkınlıkla önce birbirlerine sonra tekrar Yakup'a baktılar. ''Meraten'desin. Buraya kendi ayağınla geldiğin halde cüzzamlılar kolonisi olduğunu nasıl bilmezsin?'' Melaten, Cüzzamlılar kolonisi, şehrin batısında Ahen yolu üzerindeki Köln'ün en büyük cüzzamlılar kolonisi. Kaçtığı yer burası mıydı? Yaşayan ölüler derlerdi onlara. Cüzzama yakalanmak tüm aile ve dostlarından ayrı kalmak demekti. Kanunlar merhametsizdi. Cemaat toplanır ve sanki birisini toprağa veriyorlarmış gibi giden cüzzamlının arkasından dua ederlerdi. Bunun ardından da herkesten uzakta cüzzamlılar kolonisindeki hayatları başlardı. Sağlıklı insanlarla herhangi bir şekilde temas etmek, kilisede, handa, pazar yerinde, imalathanede, fırında kesinlikle yasaktı ve şiddetle cezalandırılırdı. Akan suda yıkanmalarına izin verilmezdi. Eğer bir şey almak isterlerse satın alana kadar ona dokunamazlardı. Eğer sağlıklı bir insanla konuşmaları gerekiyorsa, rüzgarın sağlıklı olandan cüzzamlıya doğru eseceği bir yerde dururlardı. Koloniden çıkmalarına ancak koloni yöneticisinin izniyle müsaade edilirdi. Yılda birkaç kez şehre dilenmek için gelebilirlerdi ve bu esnada kolayca tanınacak şekilde giyinmeleri de zorunluydu. Farklı ceket ve pantolon, dizlere kadar uzanan beyaz palto ve beyaz eldivenler, büyük bir şapka giyerlerdi ve insanların yaklaştıklarını duymaları için de ahşap çıngıraklar taşırlardı. Cüzzamlılar iki kez ölürdü. Onlar ölümü bekleyen ölülerdi. Toplumdan dışlanırlardı ve cennete gitmekten başka da hiçbir umutları yoktu. Paraları olanlar Cermen İmparatorluğundaki en büyük kolonilerden biri olan Melaten'de kendilerine bir yer satın alırlardı. Diğerleri ise kendilerine ayrılan yerlerdeki barakalarda yaşamak zorundaydılar. İnsanların onlara duyduğu acıma hissinin önüne geçebilen tek şey onlara karşı duydukları tiksintiydi. Yakup ürperdi, elbisesini üzerine çekti ve kollarını bedenine sardı. ''Özür dilerim ama.'' kapıya bir göz attı. ''Arabayla mı geldin?'' diye sordu adam. ''Evet, ben...'' ''Yüce Dionysos'a şükürler olsun. Sen bize gönderdikleri rahip olmalısın. Takip edin beni peder, kendisi son evde. Gerçi hala hayatta mı bilmiyorum.'' Şimdi de rahip olduğunu zannetmişlerdi. Acaba birisine son duasını okumaya mı gidiyordu? ''Benim gitmem gerek.'' diye mırıldandı. Adam başını iki yana salladı. ''Fazla sürmez peder. Onun için dua edecek başka kimse yok.'' ''Dua mı? Ama ben... Hayır, bekle.'' Yakup gözlerini ovuşturdu ve düşündü. Giydiği elbise yüzünden keşiş olduğunu düşünmüşlerdi. Eğer olmadığını söylerse gitmesine izin verecekler miydi? Bu durumdan nasıl sıyrılacağını düşündü sonunda. ''Tamam.'' dedi, ''gidelim.'' ''Hayır.'' Duyduğu ses gayet tanıdıktı. Yakup arkasını döndü. ''Yaspar!'' diye bağırdı heyecanla. Bir anda üzerinden büyük yük kalkmıştı. ''Ben hallederim!'' dedi Yaspar, sanki onu görmeyi bekliyormuş gibi. ''Buraya benden önce geldin değil mi? Yine birinden seni yanına almasını mı istedin? Neyse, bekle, burada çırağım.'' Adamı açıklamaya başladı. Biraz hantaldır, ne yazık ki ve birkaç tahtası da eksiktir. Sürekli bir şeyleri, bazen kendi adını bile unutur. Bir çırak için biraz garip değil mi, dedi adam gözünün ucuyla Yakob'a bakarak. Evet, kafası biraz ağır çalışır, bundan fazlası olacağı da yok. Yakob'un yüzü asıldı. Hey Jasper, neler oluyor? Çeneni kapat ve beni dinle, anladın mı? Ben dönene kadar beni bekle. Sakın kaçma ya da birileriyle konuşma. Ama, aması maması yok. Şurada duvarın dibinde otur. Ne diyeceğini bilemeyen Yakob, onun adam ve binanın etrafındaki birkaç kişiyle birlikte gidip en sondaki binaya girişlerini izledi. Cüzzamlılar dışarıda kalıp kendi işlerine baktılar. Kimse Yakob'u rahatsız etmedi. Yakob başını sallayarak gidip oturdu ve kilisenin duvarına yaslanıp berbat haldeki parmaklarına baktı. Jasper'ın geri gelmesi bayağı bir zaman sürdü. Adam hala onunla birlikteydi. Çektiği acıların nihayete ermesine sevindim, dediğini duydu Yakob. Rabbimizin hikmetinden sual olunmaz ve yaptıklarına aklımız ermez, diye cevap verdi Jasper. Toprağı bol olsun, geceyi ruhu için dua etmekle geçir. Sonsuz hayata adımını attı ama gideceği yol çetin ve tehlikelerle dolu olacak. Cennete giden yolda ruhunu çalmak için bekleyen bir hırsız gibi karanlığın güçleri onu pusuda bekliyor olacaklar. Dua edeceğiz, söz veriyorum. Bu arada sizi hanımızla şarap içmeye davet edebilir miyim? Nazik teklifiniz için teşekkürler ama çırağımı ve beni hala uzun bir yol bekliyor. Judenbuhel'deki cüzzamlılar evine gideceğiz. Jasper kederli bir ifadeye büründü. Aynı hikaye, aynı trajedi. Rabbimiz şu anda pek çok kişiyi kendi katına çağırmakta. Kendisine hamd eden semavi koroya katılmaları için çağırıyor onları. Şüphesiz, bu arada şehirde bazı sıra dışı ölümlerin meydana geldiğini duydum. Yakob yanlarına gitti. Ben, dedi, sana çeneni kapa dememiş miydim, diye payladı Jasper. Sonra da diğer adamla konuşmaya devam etti. Eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsanız, bana bir çift beyaz elbise, eldiven ve şapka verebilirsiniz. Çamaşırhanede yangın çıkmış ve Judenbuhel'de şu anda bu elbiselerden yeterince yokmuş. Bazılarının yarın şehre gitmesi gerekecek. İki de çıngırak verebilirseniz çok makbule geçer. Burada bekleyin, dedi adam. Bakalım bir şeyler ayarlayabilir miyim? Jasper yüzünde kendinden emin bir ifadeyle adamın binaya girişini izledi. Bütün bu adam yarım akıllıdır muhabbetinin nedeni ne, diye çıkıştı Yakob. Kendine has haliyle Jasper kaşlarını kaldırdı. Dibine kadar batmış olduğun pislikten seni bir şekilde çıkarmam gerekiyordu. Yoksa ölen bir adamın son duasını okumak mı isterdin? Tabii ki hayır. Gördün mü? Senin bir geri zekalı olduğunu söylemek işleri nasıl da kolaylaştırdı. Nihayetinde buraya şehirden düzenli olarak şarap taşıyan bir arabanın altında geldin. Eğer bunu duyarsa keyfi biraz kaçabilir. Birazdan da fazla, dedi Yakob. Adama hırsız olduğumu söylediler. Kim söyledi? Arabayı durduranlar mı? Aynen. İşte bu ilginç. Ne çaldığını iddia ettiler? Bir gulden. Ah, ne yaramaz bir yavru tilkiymişsin sen. Bırak şakayı. Benim hemen... Jasper başını iki yana salladı ve parmağını dudaklarının üzerine koydu. Daha sonra konuşuruz, işte dostumuz geldi. Kendisinin koloni yöneticisi olduğu anlaşılan adam deste yaptığı elbiselerle birlikte iki de çıngırak getiriyordu. Çok naziksiniz, diyen Jasper başını eğip abartılı bir selam verdi. Burnu ve çenesi yere saplanıp kalacakmış gibi görünüyordu. Jakob önce ne yapacağını bilemedi ama sonra o da aynısını yaptı. ''Rica ederim'' dedi adam. ''Asıl biz size teşekkür ederiz peder. Elbiseleri size geri getireceğim.'' ''Aceleye gerek yok. Yeni yıkandılar. O yüzden onlara dokunmaktan çekinmeyin.'' ''Bir kez daha teşekkür ederiz. Zor görevinizde Tanrı yardımcınız olsun.'' Adama veda ettiler ve koloniyi meyve bahçesinden geçerek terk ettiler. Orada günün her saati açık duran dar bir kapı vardı. Jasper buradan girmişti içeri. Jakob cüzzamlılar kolonisinden çıktığı için rahat bir nefes almıştı. Diğer taraftan da öyle korktuğu için kendisinden utanmıştı ve bir süre daha seve seve kalabilirdi. Yine önemli bir şeyle yüzleşmek yerine kaçıp gitmek duygusuna kapılmıştı ve bu da nahoş hatıraları tekrar hatırlamasına neden oldu. Köln'e doğru giderlerken sürekli olarak dönüp arkasına baktı. Bu gönülsüz ziyaretini kolay kolay unutabileceğini zannetmiyordu. Ardından tekrar güçlü ve hayat dolu hissetti kendisini. Cüzzamlılar her şeylerini kaybetmişlerdi. Onun ise hala kazanma şansı vardı. Jasper ne düşündüğünü anlamış gibi görünüyordu. ''Bu hastalık sağlıklı insanları rahatsız ettiğinden daha az rahatsız ediyor onları.'' dedi. ''Eğer tedavisi olmayan bir hastalığa yakalansan ve dünya seni ölü olarak kabul etse kendine gülmekten seni ne alıkoyabilirdi?'' ''Umutları yok. Daha doğrusu umut etme yükümlülüğünden kurtulmuşlar. Büyük bir fark. İlginçtir ki her şeyini kaybettiğin zaman tüm umutsuzluk ve çaresizliğini de kaybetmiş oluyorsun.'' ''Daha önce buraya gelmiş miydin?'' diye sordu Jakob. Jasper başını salladı. ''Birkaç kez. Sana da bulaşmasından hiç korkmadın mı?'' ''Hayır, aslında çok abartılıyor. Kimse itiraf etmese de bu hastalığa yakalanmak için gerçekten de çok şanssız olman gerekir. Sen sadece hastaları gördün. Melaten'de eşleriyle birlikte yaşayan iki kişi var ve hastalık onlara bulaşmıyor.'' ''Cüzzamlıların sağlıklı insanlarla temas etmesinin yasak olduğunu zannederdim.'' ''Öyle ama sağlıklı bir insan kendi rızasıyla onlara katılabilir. Melaten'e giden başka insanlar da var. Mesela şarap taşıyan arabacı ya da şamaşırcı kadınlar. Ve çanla ortalıkta dolaşıp bağış toplayan adamı tanırsın. O sürekli olarak onlarla iç içe. Aslında bir insanın bu hastalığa yakalandığını nadiren duyarsın. O da ancak yıllar sonra olur.'' ''Hayır, cüzzamlılar tehlikeli değil. Sadece kibrimize karşı bir uyarılar. Cüzzam zengin fakir ayırt etmez. Herkes bu hastalığa yakalanabilir. Doğudan çaldıkları tüm hazinelerle birlikte baş belası haçlıların beraberlerinde getirdiği bir musibet. Tanrı'nın adaletinin tecellisi.'' Jakob'a baktı ve sırıttı. ''İhtiyar Hannes ödünü patlattı değil mi?'' ''Hannes yüzü olmayan adam mı?'' ''Melaten'deki en kötü vaka. Hala yaşıyor olması ilginç.'' ''Hala gülebiliyor olması da,'' dedi Jakob. ''Peki söyle bana, beni nasıl buldun? Biz ayrıldıktan sonra ne oldu?'' Jasper parmaklarını çırpar gibi bir hareket yaptı. ''Kaçtım.'' diyerek güldü. ''Sanırım adamlara bizi yakalamaları değil de manyak haçlımız köşenin birinden üzerimize atlayana kadar kovalamaları emredilmişti.'' ''Senin durumun biraz farklı olabilir ama onlar beni sokak ortasında ne öldürebilir ne de kaçırabilirlerdi. Tek hesaba katmadıkları şey bizim onları fark edip kaçmamız olmuştu. Bizi ellerinden kaçırıp bundan dolayı suçlanmaktan korktuklarından numarayı bırakıp düştüler peşimize. Tanrı'ya şükür peşimize takılanların pek akıllı olduğu söylenemez. Onlara görülmeden doğruca meydandaki Santa Maria'ya girdim. Bu aptallar benim denk geleceğim ilk kiliseye saklanacağımı akıl edemediler. Yüksek kapıya varana kadar koşmaya devam ettiklerine eminim. Sonra da aynı yoldan geri döneceklerdi. Ben de yan kapıdan çıktım ve seni orada bulacağımı düşünerek pazar yerine daldım. Sorun olmadı. Kafana o turpun inmesi gerçekten de güzel bir sahneydi. Hemen yanına gelemesem de her şeyi uzaktan gördüm. Senin şimdilik arabanın altında güvende olduğunu görünce de uzaktan takip ettim. Fazla hızlı gitmiyordu ve bir yerlerde duracaktı nasıl olsa. Sonra Melaten kapısına yöneldiğini gördüğümde hızlandım. Ama geç kalmıştım, kapıyı kapattılar. Neyse ki Melaten'i bilirim ve arkadaki küçük kapıdan haberim vardı. Bilmiş bir edayla başını salladı. İşte seni böyle kurtardım. Bana bir teşekkür mektubu yazabilirsin. Oh, tabii ki yazamazsın. Seni takip ettiğim müddet içerisinde bu adam neden arabadan atlamıyor diye düşündüm. Açıkçası hala da anlamış değilim. Çünkü tilki kapana kısıldı, dedi Jakob yüzünü ekşiterek. Patilerim tahtaların arasına sıkıştı. onları çıkarmayı beceremedin mi?" diyerek güldü Yaspar kahkahayla. "Bu hikaye sayesinde köyündeki bütün hanlarda bedava içki içebilirim."
"Kendine saklamanı tercih ederim.
Keşke peşindeki adamlar da bilselerdi, ama dünyadan haberleri yoktu. Onlara tam olarak neler döndüğünü de söylememişlerdir. Neden yakalanmamız gerektiğine dair bir şeyler uydurmuşlardır, hepsi bu."
"Beni neden kovaladıklarını gayet iyi biliyorlardı," dedi Jakob.
"Sen mi? Ah evet, bir gulden çalmıştın seni gidi her gele. Kimden çalmıştın acaba?"
"Matthias Overstolz."
Jasper durup ona baktı. "Ondan mı? Tanrı aşkına başkasını bulamadın mı?"
"Çalmadım," diye itiraz etti Jakob. "Bana kendisi verdi dün sabah. Şimdi de beni çalmakla suçluyorlar."
"Dur bir dakika," dedi Jasper, kafası karışmıştı. "Matthias Overstolz sana neden bir gulden verdi?"
"Ren sokağındaki evinin dışında durmuş yeleği kafama sarmaya çalışıyordum. Sana anlatmamış mıydım?"
"Hayır," dedi Jasper kaşlarını çatarak. "Kim bilir bana anlatmayı unuttuğun daha neler var."
Sessizce bir süre yürüdüler. Güneş batmaya başlamış ve tüm tarla ve çayırları sıra dışı bir parlaklığa boğmuştu.
"Tilki yavrusu, bana doğruyu mu söylüyorsun?"
"Neden sordun?"
"Jakob," dedi, "daha dün tanıştık. Sana güvenim büyük ama sonsuz değil. O yüzden beni ikna et. Şu tarihe kadar bana anlattığın her şey doğru mu?"
"Evet, hepsi doğru."
"Güzel." Jasper başını salladı. "O zaman demek ki Gerhard'ın ölüm emrini verenlerden en az birinin adını öğrenmiş olduk."
"Matthias Overstolz mu?" diye sordu Jakob. Şaşırıp kalmıştı.
"Sadece o değil," diye devam etti Jasper. "Birden her şey ortaya çıktı. Şahitlerle buluşmamızın nasıl bu hale geldiğini düşünüp duruyordum. Anlaşılan Bodo'ya gereğinden fazla şey ima etmişim. Ve tabii ki o da hiç geciktirmeden diğer yargıçlara anlatmış. O yargıçlardan biri de
Theoderich Overstolz."
"Bu korkunç," diye düşündü Jakob. "Köln'ün en güçlü ailelerinden birisi onun ölmesini istiyordu."
"İyi de Overstolz'ların tüm bunlarla ne alakası var?"
Jasper omuz silkti. "Sana büyük işler döndüğünü söylememiş miydim? Gerhard'la arada kaldı anlaşılan. Kendi ellerini kirletmek istemezler. Ama belki de Matthias Overstolz'un sana karşı duyduğu nefret kişisel hale gelmiştir."
"Ne diye benden nefret etsin ki?"
"Açık değil mi? Onu aptal konumuna düşürdün. Tüm adamlarının bulmak için deli gibi koşuşturduğu birine kalkıp da bir gulden verdiğini fark edince sence nasıl hissetmiştir? Matthias sadece mantığına göre hareket etmesiyle bilinir. Bazıları onun kiliseye gitmesinin tek nedeninin yaptığı hesaplar sonucunda belki de bir tanrının var olduğunun mümkün olabileceğini görmesi olduğunu söylerler. Uşaklarına herhangi bir suç işlediğini söyleyebilirdi ki seni yakalamaya çalışanların da Overstolz'un adamları olduğundan şüphem yok. Ama hayır, o seni bir gulden çalmakla suçladı. Eğer bunun arkasında intikam alma hissi yatmıyorsa o zaman ben intikamın ne olduğunu bilmiyorum."
Jakob derin bir nefes aldı. "Diğer bir ifadeyle ben öldüm."
"Bana gayet canlı ve zinde görünüyorsun," dedi Jasper neşeyle.
"Evet, şimdilik."
Jakob burnunun üzerini kaşıdı. "Şimdi de biraz siyasete dalalım," dedi. "Eğer bir soylu ailesi mimarları ortadan kaldırıyor ve bundan haberi olan herkesi de onların yanına göndermeye başlıyorsa, bunun arkasından gelecek şeyi düşünmeye bile cesaret edemiyorum. Kendimizle gurur duymamız gerek, tilki yavrusu. Hepimizin hayatı bir arbaletin önünde son bulabilir. Ama hiç değilse üçüncü sınıf katiller tarafından öldürülmüş olmayacağız. Diğer taraftan Tanrı'nın iradesine karşı gelmeyi aklımdan bile geçirmem. Ama vücudumda fazladan bir delik olmamasını da tercih ederim. Bu senin için de geçerli. O zaman kendimizi nasıl bu işten sıyıracağımızı ciddi ciddi düşünmeye başlayalım."
"Overstolz'lara baskı yaparak olabilir mi?" diye bir öneride bulundu Jakob.
"Güzel fikir, bunu bir düşünelim. Senin iki adın var ve namın da almış yürümüş. Harika. Sen, böyle söylediğim için beni mazur gör, kurnaz bir sahtekar ve hırsızın teki olarak yargıçların karşısına çıkıp Gerhard Morart'ın iskeleden aşağı itildiğini ispatlamaya çalışıyorsun.
Matthias Overstolz'un da canavar ruhlu biri olduğunu söylüyorsun. Onun pek çok korkunç suçun faili olduğunu söylüyorsun ki bu suçlardan hiçbirini kendi işlemediği gibi sıradaki işlenecek suçun da ne olduğunu bilmiyorsun. Bir de şu uzun saçlı dostumuz var. Gerçekte kim olduğunu bilmiyorum ama onun her adı geçtiğinde midemde hissettiğim garip duyguyu da hesaba katarsak soylu lordlarım tüm bunlar Köln'ün önde gelen tacir ailesini hapse tıkmanız için yeterli nedendir gibi geliyor bana.
İyi de birkaçını zaten tıkmadılar mı hapse?
Evet ama bunu yapan başpiskopostu. Santa Maria Magdalena'nın başpapazı değildi. Yanındaki eli uzundan hiç bahsetmiyorum bile.
Peki ya Matthias ve Theoderich sadece bir komplo hazırlığı içerisindeki bir grubun üyeleri ise ne olacak? Belediye başkanına gidip anlatarak kimlerin bu tezgahta parmağı olduğunu mu anlamaya çalışacaksın?
Jakob'un omuzları çöktü. O zaman elimizden ne gelir diye sordu çaresizce.
Dün önerdiğim şey dedi Jasper, saldırı. Eğer kendimizi sadece bildiklerimizle sınırlarsak asla gerçeği ortaya çıkaramayız. Tournay ile Gilbert bunu benden önce söylemişti, bunu da belirteyim. Tek şansımız ne yapmayı planladıklarını öğrenmek. Ancak bu sayede kritik an geldiğinde onlardan bir adım önde olabiliriz. Dün bunu sana tavsiye etmiştim. Bugün ise ikimiz için de geçerdi.
Başını kaldırdı ve kış için güneye göç eden kaz sürüsüne baktı.
Tabii çoktan geç kalmadıysak dedi.
27. ayrımın sonu, sayfa 288.